Ayrım 11. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 133. Bölüm 5. Seansa hazırlık. Başarılı regresyon için başarılı hipnoz gerekir. Sorunun bilinçaltı kaynağına ulaşmak için önce ortamın oluşması gerekir. Bu ortam hipnozdur. Hipnoz zihinsel bir durum halidir. Hipnoz hipnoz değildir, yani uyku ya da bilinci kaybetmek değildir. Bazı kişiler hipnozda ameliyatta olduğu gibi uyuyacaklarını ya da bayılacaklarını düşünür veya da bir el hareketiyle terapistin kontrolüne gireceğini sanır. Bunların hepsi yanlıştır. Hipnoz değişik bir bilinç halidir. Çünkü bilinç hipnoz halinde uyarılara açık haldedir. Yani işitir, fark eder ama bu biraz farkındalığın teslim edilmiş bir haldir. Bir zihin gevşeğidir, umursamazlık halidir. Bilincin karar veren, eleştiren, yetilerinin bir süre askıya alınma halidir. Bu halde bilinçaltı telkinleri açık hale gelir. Bu açıklık hali bilinç itiraz etmediği sürece sürer gider. Hipnoz indüksiyonu bir kişinin bilinçli halden hipnoz haline getirilmesidir. Birçok farklı hipnoz indüksiyon tekniği vardır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın analitik hipnoterapi için derin bir hipnoz hali gerekir. Derin hipnoz halinde bilinçaltı her türlü telkini yerine getirir. Zamanı kısalmış gibi hissettirir. Olmayan bir görüntüyü varmış gibi gördür ya da olan bir görüntüyü yokmuş gibi algılatır. Ağrıyı yok eder, sayı saymayı unutturur. Bunlar hipnozun kendiliğinden oldurduğu durumlar değildir. Ancak telkin durumunda oluşan durumlardır. Yani derin hipnozda bile bir kişiye telkin vermeden kolunu çimdiklerseniz ağrı duyar. Ama ağrı duymayacağı telkini verilirse aynı çimdiklemede ağrı hissetmez. Regresyon, yani yaş geriletmesi, hipnozda olan bir kişinin geçmişte yaşadığı olayları yeniden zihninde canlanması ve sanki yeniden yaşıyormuş gibi hissetmesi, analitik hipnoz uygulamasının iyileşme tekniğinin olmazsa olmazıdır. Regresyonsuz hipnoterapi, üç bacağı eksik sandalye gibidir. Soruna yol açan olayın zihinsel canlanması, kendiliğinden iyileşmeyi başlatan bir önem taşır. Olay canlanmaya başlandığı anda bilinçaltında aha durumu oluşur. Aha durumu bir anda zihinde bir şimşek çakması gibidir. Hani canınız sıkkındır da bir türlü nedenini anlayamazsınız. Düşünürsünüz, bir neden bulamazsınız. Sonunda başka bir işte uğraşırken bir anda neden aklınıza bir ampul gibi yanar ve aha dersiniz. Başarılı regresyon yapmanın birinci şartı derin hipnoz elde etmektir. Bu nedenle işini şansa bırakmak istemeyen terapist regresyon öncesinde hastasına başarılı bir hipnoz seansı yaratır. Regresyon yapmaya karar veren bir terapistin derin hipnoz oluşturma sıkıntıları aşmış olması gerekir. Hasta mı, müşteri mi? Terapist dediğim zaman hipnoz tekniği iyileştirme amacıyla uygulayan bir kişiyi kastediyorum. Hipnoz uygulanan kişiyi nasıl çağıracağız? Amerikalılar müşteri diyorlar ama onların müşteri derken anlatmak istediği bizim anladığımızdan biraz farklı. Bizde müşteri parası alınması gereken kişi, mal satılması gereken kişi anlamında algılanır. Halbuki onlar size ihtiyacı olan bir kişi. Sizin hizmetinize, bilginize ihtiyacı olan ve bu hizmetin karşılığını maddi olarak verecek kişiyi anlıyorlar. Ben bu kitapta hasta demeyi tercih ediyorum. Her ne kadar bu tabiri sevmesem de. Türk Dil Kurumu sözlüğünde hasta, sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız. Tedavi, ilaç ve bunun gibi ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma olarak anılıyor. Klasik tıp hasta dediği zaman öncelikle adı konmuş bir hastalık arar ve bu hastalığı sahiplenmiş kişiyi hasta olarak kabul eder. Önce hastalığı teşhis edeceksin. Bu o kadar yerleşmiş bir anlayıştır ki kendini hasta kabul eden her kişi mutlaka muayene olduktan sonra doktora sorar. Neyin var doktor? Ben bu kitapta hasta dediğimiz zaman sadece bedenin işleyişi bozuk kişiyi anımsıyorum. Kendinden sorun gören kişi esenliği bozuk olduğuna göre sözlük tanımı gereği hastadır. Günlük yaşantısında bir takım engellerle karşılaşıyorsa ve bedenine istediği gibi hükmedemiyorsa, özetle bilinçli yaşamasını, bilincinin isteklerini yapmasını engelleyen bir şeyler olduğunu düşünüyorsa o kişiyi de hasta sınıfına alıyorum. Ama hastalığı yoktur, teşhis gerekmez. Hipnoterapist için adı konmuş hastalık önemli değildir. Bir sorunun adının olup olmaması önemli değildir. Hatta o sorunun bedende ne gibi arızalar yaptığı da önemli değildir. Hipnoterapist için tek önemli olan soru şudur: bu kişide bilinçaltı nasıl bir bozuk program çalışıyor ve onun bedenini düzgün çalışmaktan alıkoyuyor. Hipnoterapinin amacı bedenin düzgün çalışmasını engelleyen kanalları ve tıkanıklıkları açmaktır. Yoldaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Gerisini zaten beden halleder. Çünkü insan bedeni doğal olarak iyileşme yönünde yürür. Birçok tıbbi işlemde de aslında tedavi diye yapılan şey bedenin bu doğal iyileşme sürecini kısaltmaktır. Hiçbir cerrah kesilen yeri kendisi iyileştiremez. Sadece iki yakayı bir araya getirir. İki yakası bir araya gelmiş bir kesik kendiliğinden doğal olarak iyileşir. İşte hipnoterapinin yaptığı budur. Regresyon tedavinin yaptığı budur. Yolu açmak. Hipnoterapi bir düğün törenidir. Hipnoterapi bir mucize değildir, sihir değildir, farklı bir hayal dünyası değildir. Kendi içinde son derece sağlam bir kurgusu vardır. Basit değildir ama zor da değildir. Hipnoz tedavileri iyileştirici kişiyle iyileşmek isteyen kişi arasında sağlam bir sözleşmenin yerine getirilmesidir. Bu sözleşme kağıt üzerinde değil, zihin düzeyinde yapılmış bir sözleşmedir. Hipnoterapi sadece kişinin hipnoz durumunda olduğu süreyle sınırlı değildir. Telefonda başlayan ve kişinin ben artık iyiyim terapistin de sen artık iyisin diye ortak karar verdikleri ana kadar süren bir süreçtir. Bu sürecin görüşme safhası, hazırlık safhası, eğitim safhası, pratik safhası, seanslar safhası, seanslar arasında değerlendirme safhası, ara görüşme safhaları vardır. Hepsi bir bütünün parçalarıdır. Hipnoz safhası veya safhaları bir evlenme sürecinin düğün töreni kısmıdır sadece. Evlenme sürecinde evlilik öncesi hazırlıklar vardır. Önce tanışları, söz kesleri, sonra nişanlanma kararı ve nişan töreni, nişan yüzükleri, sonra nişanlık dönemi ve evlilik hazırlıkları. Evin tutulması, eşyalar ve bunun gibi sonra tören hazırlığı, hangi salonda olacak, kimler gelecek, neler yenecek, gelinlik, davetiyeler, nikah, memuru vesaire. Düğün günü geldiğinde 3 aşağı 5 yukarı her şey planlanmıştır. Düğün töreni zaten verilmiş bir kararın resmileştirilmesidir. İşte iyi ön hazırlığı yapılmış bir hipnoterapist sürecinin seansları da aynen düğün töreni düzeyindedir. Tabii ki her törende olduğu gibi beklenmeyen olaylar, aksaklıklar, programa uymayan durumlar olur ama zihinsel düzeyde bir evlilik anlaşması yapılmışsa tüm bu şaşırmalar sonunda tatlıya bağlanır. Sürekli seans yapan bir terapist için regresyon sırasında ortaya çıkan hiçbir olay şaşırtıcı değildir ama merak uyandırıcıdır. Bazen çok ilginç bağlantılar olabilir. Ama bilinçaltını iyi tanıyan bir terapist hepsinin anlamını bilir. Evlilik töreninde damat gelin heyecanlıdır. En ufak aksaklık onlar için felaket düzeyindedir. Bu nedenle bazen sinirler gerilir. Ama aklı başında bir büyük varsa her şeyi toparlar, tatlıya bağlar. Hipnoz seansında da terapist aynı durumdadır. Her türlü aksaklığı derleyip toparlamak, daha iyiye doğru yönlendirmekle yükümlüdür. Amacının o kişinin daha iyi duruma gelmesine yardımcı olmak olduğunu unutmaması gerekir. Her seans iyiye doğru atılan bir adımdır. Her regresyonda ne olay olursa olsun olayın çıplak gerçeği değişmez ama kişilerin özellikle regresyonda olayları yaşayan kişinin o olaya yüklendiği anlamlar öncesinden daha anlamlı, daha anlayışlı, daha bilincin serbestliğine izin veren duruma gelmelidir. Yoksa yapılan işlem basit bir anı hatırlatmaktan öteye gitmez. Aksine bazen bilinçaltının derinliklerinde duran, bir şekilde unutulmuş ya da hiç bilinmemiş acı denebilecek olayları öğrenmiş olmak kişiyi daha olumsuz hale getirebilir. Bu kişiler seanstan sonra kızgınlık ve suçluluk duyguları içinde bocalamaya başlar. Terapist iyi bir yönetici olmalıdır. İyi bir yönetici şirketin politikası doğrultusunda en yararlı kararları alan ve bu kararların uygulanmasında en uygun araçları seçen kişidir. Şirketin politikası aleyhine manipülasyon yapmaz, kendi kendine şirketin yararına olacağına inandığı kararları alıp uygulayamaz, çizilmiş çerçeve içinde serbestliği vardır, şirketi hedeflenen yere ulaştırmak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışır. Terapistin kendi ahlakı, dini, insani değerlerini hastaya kabul ettirmeye çalışması, değerlendirmeler yapması, hastayı yargılaması, akıl vermesi son derece tehlikeli sulara açılmasına neden olur. Her kademeyi hastanın bilincine kontrol ettirmeli, onun bilincinin doğrultusuna karar vermelidir. Bir yanlış algılama varsa bu hastanın çocuk halinin yanlış algılanmasıdır. O çocuk olayı nasıl yanlış algıladıysa algılama öyledir. Terapist sadece onun hissettiği algılamayı düzeltmekle yükümlüdür. Bunu bir örnekle açmak istiyorum. Seviyor mu, sevmiyor mu? Gittiğimiz bir olayda çocuk sevimliliğini hissediyor. Annem beni sevmiyor. Biz terapist olarak peşinden bunu yanlış olduğunu kabul edersek yanlış bir adım atabiliriz. Eğer bu his gerçekten yanlış bir algılamaysa onu erişkinin fark edip çocuğa söylemesi gerekir. Erişkin ol, erişkin. Bugüne kadar annenle olan ilişkilerini biliyorsun. Şu anki aklınla bu ilişkiyi değerlendirebilecek olgunluktasın. Gerçekten annen seni hiç sevmedi mi? Gerçekten hiç sevmedi mi? Genellikle hayır, sevmedi, ama o zaman bunu tam gösterememiş gibi bir yanıt alırız. Ama diyelim ki erişkin de evet hiç sevmedi dedi. Şimdi erişkinin algısı da mı yanlış? Bu bizi ilgilendirmez. Erişkinin algısını doğru kabul etmekle yükümlüyüz. O zaman ne yaparız? Bir kez daha soruyu şöyle sorabiliriz. Ben sevgisini gösterip göstermediğini sormuyorum. Sevgisini hiç göstermemiş olması hiç sevmediği anlamına mı geliyor? Yani gerçekten hiç sevmedi mi seni? Burada bir düzeltme yapabilir. Evet, sevmiştir. Böyle bir yanıt aldıysanız o zaman bu duyguyu güçlendirmek gerekir. Yani seni sevdi. Zaten bir anne çocuğunu sevmemek edebilir mi? Tabii ki sever. O zaman annen seni sevdiğini söylüyorsun değil mi? Bu doğru mu? Tabii doğru. O zaman çocuk kendi sevmiş midir? Tabii, beni daima sevmiştir. Bundan sonra artık çocuğu doğru bir şekilde bilgilendirebilir. Ama her şeye rağmen hayır, beni hiç sevmedi yanıtında ısrar ederse o zaman keşke bunu çocukken bilseydin, ne kadar iyi olurdu değil mi? Çünkü sen boşu boşuna o seni sevsin diye çabaladın, üzüldün. Hep kendini onu beğendirmeye çalıştın ama senin elinde zorla kendini sevdirmek gibi bir güç yoktu. Bunu bilmek aslında yaşamını ne kadar kolaylaştırırdı değil mi? O bunu bilseydi ne kadar iyi olurdu değil mi? Hadi gel gidip onu bilgilendirelim. Annesi için uğraşmasın. Onu başka sevenler vardır değil mi? Babası, dedesi, herhangi biri. Burada anlamamız gereken çocuğun kendisini mutlaka sevildiğini anlaması değildir. Yani gerçekten sevilmemişse sevilmemiştir. Amacımız çocuğun algılarını gerçeğe doğru yaklaştırmaktır. Gerçek neyse odur. Sorunu yaratan gerçeği algılamak değildir. Sorunu yaratan gerçekle çelişen duygulardır. Ama sorunu burada böyle bırakırsak yeni bir sorun yaratmış oluruz. Burada amacımız gerçek bu diye çocuğun sevilmeye layık olmayan biri olduğunu onun zihne çakmakla değildir. Çünkü gerçekte mutlaka onu seven biri olmuştur. Kimseyi bulamazsınız. Erişkin hali onu sevmektedir. Eğer erişkin de çocuğu sevmiyorsa o zaman bu sevgisizi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Kendini sevmeyen bir kişinin iyileşmesini beklemek, tren istasyonu vapur beklemekten daha az gerçekçi bir durumdur. Regresyonu hazırlık. Hipnoterapinin etkili olabilmesi için hastanın hipnoz olduğuna ikna olması gerekir. Hastanın zihninde derin hipnoz olabildiği ile ilgili hiçbir soru işareti kalmamış olmalıdır. Bir kişi hipnoz olduğuna ikna etmenin en iyi yolu, telkinin gücünün farkında olmasıdır. Örneğin gözlerini tüm gücüyle açmak istemesine rağmen açamaması, kolunu oynatmak istemesine rağmen hareket ettirememesi, bir anda telkin edilen bir olayın zihninde canlanması ya da telkin edilen bir görüntünün kendiliğinden zihninde canlanması, telkinle kolunun havaya doğru hareket etmesi, kolunun havada asılı kalması. Her hipnoz seansı bir öncekinde daha derin olur. Ayrıca her seferinde o derinliğe ulaşmak çok daha kısa sürede olur. Tekrarlayarak daha iyi öğrenmek insan doğasının bir parçasıdır. Bu nedenle bir sonraki seans bir önceki seanstan çok daha mükemmel olur. Eğer bu telkin verilmişse kişi kendini bir dahaki seansa kadar iyi hisseder. Önceki seansta terapist şöyle telkinlerde bulunabilir. Bir dahaki seansta hızla ve daha güçlü hipnoza gireceksiniz. Benden burada bu koltukta uyu diye emir aldığında hızla şu anda bulunduğun hipnotik derinliğe ulaşacaksın. Omzuna bastırırken ya da sıkıştırırken bir öncekinden daha derin hipnoza gireceksin. Kolunu kaldırıp bıraktığımda bir öncekinden çok daha derin hipnoza girmiş olacaksın. Hasta kelimeyle temasla telkinlerde derin hipnoza hızla ulaşmaya hazır hale gelir. Hazırlık seansında çok farklı ve hoş bir deneyim yaşarsınız. Bedeninizde hoş bir gevşeme yaşarsınız. Kollarınız her zamankinden çok daha ağırdır. Parmak uçlarında karıncalanma, uyuşmalar hissedersiniz. Sanki iki kişiymiş duygusu yaşarsınız. Bir taraftan terapistin söylediklerinin aksini yapacağınızı düşünürken yine de onun verdiğin telkinlere kendinizi uymak zorunda hissedersiniz. İsterseniz yapabileceğinizi ama nedense istemediğinizi fark edersiniz. Zaman zaman havada yüzüyormuş hissine kapılabilirsiniz. Bunlar hipnozun doğal durumlarıdır. Özellikle derin hipnoz olan kişi zamanı kısalmış olarak algılar, 20 dakikalık bir seans 5 dakika gibi algılanır. Hipnoz, hasta ile terapist arasında yapılmış bir sözleşmedir. Hipnozun ne olduğunu anlayan her kişi rahatlıkla hipnoz olabilir. Hipnoz konusunda korkusu olan, ne olduğunu anlayamayan kişiler ise kolay hipnoz olmaz. Özellikle kontrolünü terapiste teslim ettiğini sananlar, bu kanaat yok olana kadar hipnoz olmaz, olamaz. Hipnozda kontrol kaybı olamaz. Bunlar ancak filmlerde olur. Bazı gösteri hipnozlarında hipnoz olanlar çok komik davranışlarda bulunur. Bunu izleyenler sanki hipnotistin büyük bir gücü varmış gibi düşünür. Halbuki hipnotist basit tekniklerle önce telkin testleri yapar ve gönülleri telkine açık olan kişilerden seçer. Bir kişi bir gösteriye gönüllü olduysa zaten isteneni otomatik olarak yapacak demektir. O gösterinin gerektirdiği kendi değer yargılarını aşmayacak her şeyi yapar. Ama diyelim kişinin inancı gereği başını açmaması gerekiyor. Hiçbir sözel güç, hiçbir hipnotist o kişiye başını açtırtamaz. Ne kadar derin hipnozda olursa olsun o kişinin başını açmaz. Eğer o kişi zaten o başörtüsünü inanmadan biraz toplumsal nedenlerle ya da eşinin baskısıyla takıyorsa, fırsat bu fırsat, nasıl hipnozdayım deyip bu yönde bir telkin aldıysa başını açar. Bu bilinçli bir karar da olabilir. Hipnotik bir telkine uyum da olabilir. Tam uyum nerede biter ve telkinin gücü nerede başlar? Bazen bunu anlamak zordur. Bazı kişiler ayıp olmasın diye hipnoza giremediği halde hipnozdaymış gibi davranıp her türlü telkini yerine getirir. Belki terapisti kandırır ama kendini kandıramaz. Dikkatli bir terapist aradaki farkı kolaylıkla anlar. Telkine açık bir kişi o telkini bozmak için bir çaba gösterir ama derin bir hipnozdaysa değiştiremez. Hipnozda olmayan ama sadece emri yerine getirmeye çalışan bir kişi ise verilen emrin aleyhine bir girişimde bulunmaz, hareketsiz bekler. Hipnoz olamayacağını ispatlamak isteyenler de olabilir, kendinin ne kadar güçlü olduğunu ispatlamak isteyenler de olabilir. Bunlar aslında düşündüklerinin tersine zihinsel eksikliği olan kişilerdir. Çünkü anlatılanları anlamamışlardır. Hipnoz zihinsel güçsüzlüğü değil, aksine zihinsel gücü kullanabilmeyi gösterir. Hipnoz deneyimini yaşayan bir kişi, zihnin çalışmayan kısımlarını devreye sokmuş bir kişidir. Algılarının hassasiyetini arttırabilen kişilerdir. Akıl ve anlama gücüyle hipnoza girebilme arasında pozitif bir bağlantı vardır. Akıllar çok daha kolay hipnoza girerler. Her seans ayrı bir müzik icrasıdır. Regresyon, hipnoz ortamında geçmişe gerilemedir. Kişinin geçmişte yaşadığı bir olayın bilinçaltına kayıt edildiği şekilde yeniden canlandırılması tekniğidir. O yaşanmış olay ya da yaşanmış bir süre, bazen çok kısa bir an, bazen sadece bir algı olarak yeniden canlanır. Zihnin gözüyle, zihnin kulağıyla, duygularıyla olay sanki yeniden yaşanır. Bu canlanan sahne bazen kişi tarafından bilinen, hatırladığı bir olaydır. Böyle olsa da olayın hatırladıklarından farklı boyutlarını yeniden yaşar. Ya da gerçekten hiç anılarında olmayan bir olaydır. Herkes kolaylıkla bu eski olayları zihinde yeniden canlandırabilir mi? Teorik olarak evet ama pratikte bu kadar basit değildir. Bilinçaltı kendini hemen teslim eden, her söyleneni anında yerine getiren bir yapı değildir. Yani iyi bir hipnoz durumuna ulaşmak, bilinçaltının gerçekten telkinleri açık olduğu o derin hipnoz düzeyine ulaşmış olmak regresyonu garantilemez. Bilinçaltı kişiyi koruduğu gibi kendisini de korur. Koruma amacıyla oluşturduğu kalıpları öyle hemen orta yere saçmaz. Çocukluğunuzun anılarıyla yüklü aileden kalma eski bir konağınız olduğunu varsayalım. Memlekette bahçe içinde sizin için tarih değerleri olan bir konak ama eskimiş. Eski halini bozmadan restore ettirmek, o anılarınızın evini ayakta tutmak istiyorsunuz. Aradınız, sordunuz, bir usta söylediler, çağırdınız ama emin değilsiniz. Ya işin ustası değilse, ya evin orijinalliğini bozarsa, ya yapayım derken yıkarsa, endişeleriniz var. Ne yaparsınız? Hemen gözü kapalı evinize teslim eder misiniz? Herhalde hayır. Önce ufak önemsiz yerleri teslim edersiniz. Şu bahçe duvarlarını tamir et dersiniz. Bakarsınız içinize sinerse, şimdi şu ön bahçedeki kamelyayı düzelt. Böyle yavaş yavaş içinize sindikçe daha kıymetli yerleri ustaya teslim etmeye başlarsınız. En kıymetli, manevi değeri çok önemli olan en merkezi yerleri sona bırakırsınız. Ustanın ustalığından emin olduktan sonra artık daha hızlı, daha güvenerek işleri teslim edersiniz. İşte bilinçaltının işbirliği de böyledir. Yavaş yavaş güven duydukça, eski durumdan daha iyi bir durum olduğu kanaatini edindikçe daha önemli hazinelerini önümüze sunar. Peki neden bilinçaltı bize uyum göstersin? Madem o kendi kayıtları, inançları doğrusunu doğru yaptığına inanıyor, neden bize yardımcı olmak gibi bir endişesi olsun? Hiç yardım etmese kendi açısından daha doğru olmaz mı? Burada zihnin bütünlüğü kavramı bir kez daha kendini gösteriyor. Aslında bilinç ve bilinçaltı diye ayrı iki yapı yoktur. Bilinçaltı ile bilinç sürekli iletişim halindedir. Bilincin rahatsızlık duyduğu düşünülemez. O durum onu da rahatsız etmektedir. Ama kendi başına daha iyi bir alternatif sunulmadan silahını teslim etmek istememektedir. O nedenle bir şekilde o kişinin yararına bir değişim çabası olduğunu farkındadır. Belki böyle söylemek gerekir. Bilinçaltının da kendine göre bir bilinci vardır ve bilincin daha bilinçli yaşaması onu da memnun edecektir. Bilinçaltı kendi üzerinden ne kadar yük alınırsa o kadar memnun olur. Çünkü sürekli tetikte olmak, o duyguları sürekli uyanık tutmaya çalışmak ciddi bir enerji harcaması gerektirir. Bedene doğuştan gelen doğal duygular değildir onlar. Bilinçaltı seansın başını bize bahçe duvarını teslim eder. Orada yapılan işin üzerinden bir yük aldığını anladığı an ikinci bir olaya geçer ve artık bize başlangıçta ucunu teslim ettiği yumağı dolaşmadan çözmemiz için sadık bir yardımcımız olur. O güveni aldıktan sonra her türlü telkini eleştirmeden, yargılamadan kabul eder. Şimdi duyguyu kalbinden ellerine aktar ve yastığa boşalt, itiraz etmeden yerine getir. Şimdi hala itiraz eden var mı yok mu? Yokla bana bildir. Aynen yapar. Şimdi bu itiraz eden olayı canlandır. Baş üstüne der, yapar. Karşılıklı güven sağlanmış bir hipnoterapi seansı buz üstünde dans yapan sporcu çiftin uyumu içinde akar gider. Hipnoterapist için her seans farklı bir klasik müzik bestesini icra etmek gibidir. Zaman zaman sakinleşir, durur, yumuşar, zaman zaman tempo artar, şiddet artar, bir zirve yapar ve tekrar işe geçer. Bazen düzlüğe gelmeden birdenbire ikinciden daha yüksek ikinci bir zirveye geçer. Her zirve yeni bir değişim kademesidir. Eski bir inancın yıkılması yerine yeni bir anlayış yerleşmesidir. 11. ayrımın sonu, sayfa 146.